Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programında hayır yollarının çokluğundan, sayısız olmasından bahsediyorduk. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: ümmetimin iyi kötü bütün amelleri bana gösterildi. İyi işlerin içinde gelip geçenlere eziyet veren şeylerin yollardan kaldırılmasını da gördüm. İnsanlara şu yapılan işler iyiliktir, bakıyorum diyor. Yolda giderken bir taş görüyor, onu kenara atıveriyor, küçük bir taş. Çünkü insanlar gelirken ayağına takılır, tekerine takılır. Veya bir odun parçası, bir diken. Neyse, yoldan onu alıveriyor. Bu da diyor iyilikler arasında vardı. İnsana basit gelebilir. Yürürken yolda gördüğü bir taşı kenara almak. Çocukluğumda ben onu dedemden hep görürdüm. Yolda giderken elinde bastonu var zaten. Devamlı yoldaki küçük taşları ya bastonuyla ya ayağıyla hep kenara sağa sola atarak giderdi. Yani işlek yollarda böyle olduğu gibi dağ yolunda, işte çobanlık yapardık diyelim mesela. Dağ yolundan yürüyoruz. Patika bir yol yani. Tek araba yolu değil. İnsanların tek insanın yürüdüğü, hayvanların da tek sıranda yürüdüğü bir yol diyelim. Böyle gidiyoruz. Orada bile taşlar olur, ağaçlar olur. Onları da bile kenara devamlı alarak giderdi. Her an bunu yapardı yani. Bu neyi gösteriyor? İşte dağda olsa oradan bir hayvan geçecek, bir insan geçecek. Onun ayağına takılmasın. Bu yoldan rahatça yürüsün diye. Bu da bir iyilikti diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Belki o insanlar bu hadis-i şerifi duymuş muydu, duymamış mıydı bilmiyoruz ama bunu yaparlardı. Yani yolları temizlerlerdi. Kötü ameller arasında da mescitte temizlenmeden bırakılmış balgamı, tükrüğü gördüm. Kötülükler var bir sürü. Bunlar birer örnek veriyor Peygamberimiz. Birisi mescitte bir çöp bırakmış, düşürmüş, onu almadan gitmiş diyelim. Mescide gereken dikkatsiz gelmiş, üzerinde çöp getirmiş, silkelememiş üstünü gereken. Onu almadan gitmiş. Mesela bu da bir kötülüktür diyor veya kendisi olarak bilerek bırakmış. Bu halı olunca biraz daha belki farklı ama halı olmadığını düşünün. Kum, altı kum olan bir mescit düşünün. Peygamberimiz mescidi öyleydi. Baştan kum da yoktu, çamur oluyordu. Daha sonra kum serildi. Kum üzerinde namaz kılıyorlardı. Dolayısıyla insanlar dışarıyla mescid arasında bazen fark görmeyen insanlar olabilip mescidin kenarına tükürenler olabiliyordu. Çünkü dışarısı aynı, dışarısı da kum toprak, içerisi de kum toprak. Sadece etrafı çevrilmiş bir duvarla, üstü ağaç dallarıyla örtülmüş. Dolayısıyla Efendimiz mescide tükürmeyi de bir kötülük olarak görüyor. Bugün belki halıyı görünce mescide insanlar tüküremezler ama işte üzerindeki çer çöple gelmiştir, oraya çer çöp dökmüştür. Bir kirlilik orada meydana getirmiş olabilir. Bunu da temizlemek, o şekilde bırakmamak lazım. Ümmetin bütün amelleri konusunda Peygamber Efendimizin bilgilendirilmesi onun bir özelliğidir. Cenab-ı Hak gösteriyor, bak bunlar iyilikler, bunlar kötülükler. Peki ne oluyor? Bu bilgiyi Allah Teala'dan aldığı zaman Peygamber Efendimiz bunları ümmetine yeri geldikçe peyderpey anlatıyor. Bunlar iyiliklerdir, bunlar kötülüklerdir diyerek. Dolayısıyla hadis-i şeriflerin, hani hadis-i şerifler vahyi gayrimetluv, okunmayan vahidir deniliyor ya, çoğunluğu Peygamber Efendimiz'e Allah tarafından bildirilen bilgilerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada belki birçok insanın iyilik ve kötülük olduğu hakkında herhangi bir fikre sahip olmadığı iki konuyu dikkate sunuyor. Birer örnek vermiş bu konuşmasını. Başka konuşmalarını diğerlerini de söylemiş. Gelip geçenleri rahatsız eden, yani yaya ve vasıta trafiğini şu veya bu şekilde sıkıştıran, engelleyen sebeplerin yollardan uzaklaştırılmasını iyilik ve hayır olarak öğüt tavsiye ediyor Peygamberimiz. Yollardaki çer çöp, taş toprak, tükrük, balgam gibi tabii, afiş, reklam, yazı, resim, yaya kaldırımına park edilmiş araba gibi suni rahatsızlıklar, amillerinin tümünün yollardan temizlenmesi tam bir iyiliktir. Rahatsızlık amilleri, rahatsızlık veren şeylerin tümünün yollardan temizlenmez. Yani maddi manevi bakarsınız bir afiş, bir reklam, ahlaksız bir reklam varsa yolda onu da ortadan kaldırmak gerekiyor. Uygunsuz bir park. Bugünün en büyük problemi belki şehirlerde. Bir adam uygunsuz bir yere park ediyor. Onun yanından geçmek için arabalar yavaşlıyor, sıkışıyor. Dolayısıyla bakıyorsun arkada uzun bir trafik meydana gelmiş. Sebebine bakıyorsun işte iki şeritli yol yanlış bir park sebebiyle tek şeride düşmüş. Ve pek çok insan orada sıkıntı, eziyet çekiyor. Bunun vebali hakikaten çok büyüktür. Dolayısıyla arabamızı bir yere park ederken bunu iyi düşünmek lazım. Acaba insanların sıkışmasına, beklemesine, vakit kaybına, sıkıntı çekmesine, boşuna yakıt yakmasına sebep oluyor muyum? Bu kadar büyük zarar hakikaten her yönden, maddi, manevi, zaman açısından, maddi açıdan, yakıt açısından, hava kirliliği açısından, sinir krizleri, öfke açısından insanlar bunalıyor tabii, patlıyor. Dolayısıyla ufacık bir ihmal ne kadar büyük zararlara sebep oluyor, ne kadar büyük vebal oluyor. Bunu iyi düşünmek lazım. Şehirleşme anarşisinin yaşandığı günümüzde ve bilhassa da büyük şehirlerde bunun ne kadar büyük bir anlam taşıdığını bu şehirlerde yaşayanlar pek iyi bilirler. İnsanlarımız bunu her gün başına geldikçe görüyor, yaşıyor. Bunu kendimiz yapmadığımız gibi çevremizde bunları hatırlatmakta fayda var. Gelip mesela apartmanın tam kapısının önüne araba park ediyor insanlar. Yani orada apartmanda pek çok insan yaşıyor. Kapıdan çıkar çıkmaz karşısına koca bir arabayla karşılaşıyor. Oradan geçmek için uğraşıyor. Evine girmek için uğraşıyor. Çıkmak için uğraşıyor. Bütün bunlara dikkat etmiyor. Bunun için yapıyor insan. Arabasını biraz uzak yere park etmeyip de yakın bir yere park edeyim. Az yürüyeyim diye yapıyor. Halbuki orada yer yoksa git biraz uzakça bir yere park et. Biraz da yürüyüş yapmış olursun. Zaten spora da insanın ihtiyacı var. Bu ikazın trafik yoğunluğunun olmadığı bir dönemde ve bölgede yapıldığını düşünecek olursak, İslam'daki iyilik ve hayır idealinin ne kadar köklü ve toplumları ne ölçüde kuşatıcı olduğunu anlamakta güçlük çekmeyiz. Yani Peygamberimiz zamanında trafik yok, yerler geniş, yollar da sıkıntı yok. Ona rağmen bunu söylüyor. Hatta bir seferde askerleriyle, ordusuyla savaşa giderken, Peygamber Efendimiz sefere giderken konaklıyor. Askerler dağılıyor sağa sola, eşyalarını koyuyorlar. Bazıları yolu kapatıyor. Yol dediğimiz yani işlek bir yol değil. Gelip geçen yok. O oradan başka, oradan geçen kimse de yok. Ama orası bir yol. Neticede bazı askerler yol üzerine de eşyaları koymuşlar. Yolu daralttılar diyor. Tamamen kapatmak da değil de. Efendimiz çok öfkeleniyor. Bir münadiye diyor ki, nida et. Yol kapatanların, yolu daraltanların, İnsanlara eziyet verecekse yolu daraltanların cihat sevabı yoktur diye ilan ettiriyor. Boşuna cihat hareket ediyor, boşuna yoruluyor, cihat sevabı alamaz diye. Orada bakın yani çölde, dağ başında, çöl ortasında kimsenin gelip geçmediği bir yolu bile daraltmalarına Peygamberimiz müsaade etmiyor. Buradan Peygamber Efendimizin ve dinimizin ne derece ulvi olduğunu, hakiki olduğunu görebiliriz. Buradan anlayabiliriz. O halde yolları temizlemek başlı başına bir iyiliktir. Yürürken ayağın ucuyla yol ortasından kenara atılacak bir taş bile bir iyilik olarak değerlendirilmektedir. Yeter ki iyilik düşüncesi ve bilincine sahip olalım. Mescitlerin temizliği elbette çok daha önem arz etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde olduğu gibi zemini kumlu çakıllı mescitlerde tükürük ve balgam gibi şeylerin meydanda bırakılması bir kötülüktür. Bizim memleketlerimizde cami ve mescitlerin zemini genellikle betondur ve halı kilim kaplıdır. Böyle olunca buralara tükürülmesi ve balgam atılması asla düşünülemez. Herkesin yanında bir mendil taşıması, ihtiyaç duyması halinde bu mendili kullanması gerekir. Aksi halde mabet nezahatine aykırı davranılmış olur ki bu da günahtır. Mabet Allah'a ibadet edilen bir yer. Allah temizdir, temizi sever. Dolayısıyla ibadetler temiz bir mekanda, temiz bir ortamda, temiz elbiselerle yapılır. Temiz bir halde yapılır. İbadet yapılan yerin temizliği bu açıdan daha büyük bir önem arz eder. Bizim için evimiz, camimiz, yeryüzünün her tarafı mescit kılındığı için, her taraf ibadet yeri olduğu için biz her tarafı temiz tutarız. Ama özellikle mescitler daha temiz tutarız. İkinci planda da evlerimizi daha temiz tutarız. Daha sonra da derece derece diğer mekanları hep temiz tutarız. Bilhassa kırsal kesimlerde cami görevlilerinin mescit temizliği konusunda cemaati iyice eğitmesi, terbiye etmesi gerekir. Köyde çalışan işçilerin işte saman, çer çöple camiye gelmesi konusunda uyarıp üzerimizi silkeleyelim, elbisemizi değiştirelim, o şekilde gelelim diye hatırlatmak lazım. İnsanları rahatsız eden bu şeylerin mescit dışında da meydanda bırakılması, sokak ve yollara tükürülmesi aynı şekilde birer kötülük, çirkinlik ve günahtır. Böylece böyle şeylere rastlayanların onları gidermesi de bir toplum hizmeti ve iyiliktir. Fatih Sultan Mehmet'in hatırlayalım vakfiyesinden, vakfının bir maddesi de nedir? İşte diyor ki iki kişi ellerine kireç alsınlar, sokakları böyle gezerek sokakta gördükleri tükürüklerin üzerlerine kireç döksünler. Örtüsüne hem o çirkinliği, çirkin manzarayı kapatıyor, hem kötü kokuyu engelliyor, hem de kireçle, o kireç yakıcı haliyle bulaşıcı hastalıklara da engel olmuş oluyor. Çünkü bak bugün gündemde bulaşıcı hastalıklar tükürükle, işte teneffüs yoluyla çok yayıldığı için demek ki ecdadımız bunu tedbirinde bulmuş. Kireçle diyor bunların üzerleri örtülsün. Tamam, insanlara anlatıyorsun, bilgi veriyorsun, tükürmeyin, dikkat edin, örtün, mendile tükürün falan diye, ama her insan bir değil işte. Anlayan var, anlamayan var, dikkat eden var, etmeyen var, iyi niyetlisi var, kötü niyetlisi var. Dolayısıyla bunun üzerine bir de böyle bir vakıfta kurmuş Fatih Sultan Mehmet Hazretleri. Müslüman sadece kapısının önünün temizliğinden değil, geçtiği her yerin temizliğinden de sorumludur. Hayır işleri pek çeşitlidir. Hadisten öğrendiğimiz şeyler, hayır işleri çok çeşitlidir. Gelip geçenlere sıkıntı veren şeyleri yollardan, tükürük ve benzerlerinden, mescitlerden gidermek birer iyiliktir. İnsanlara faydası olan işler yapılmalıdır devamlı. Mescitlere saygı gösterilmeli, mescit edeplerine uyulmalıdır. Müslüman geçtiği yerde pislik bırakmayan insandır. Müslümanın özelliği temizliktir. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bazı insanlar, ey Allah'ın Resulü, zenginler bütün sevapları alıp götürüyorlar. Zira bizler gibi namaz kılıyor, bizler gibi oruç tutuyor ve ayrıca malların fazlasından da sadaka veriyorlar dediler. Yani onlar da fakirler gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ama ayrıca zekat veriyor, sadaka, infaklarda bulunuyor. Fakir bunu yapamıyor. Üzülmüş sahabiler. Diyorlar ki bizi geçiyor bu zenginler diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size sadaka verme imkanı bahşetmedi mi sanıyorsunuz diyor. Yani zenginlerin parası var, sadaka veriyorsa Allah size de böyle bir imkan bahşetti. Her tesbih sadakadır buyuruyor. Siz de Subhanallah deyin. Her tekbir sadakadır. Allahu Ekber deyin. Her tahmid elhamdülillah. Her konuşmanın başında elhamdülillah deyin. Bu da bir sadakadır. Her tehlil sadakadır. La ilahe illallah demek sadakadır. İyiliği emretmek sadaka. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Hatta her birinizin eşiyle güzel vakit geçirmesi, eğlenmesi de bir sadakadır. Onunla ilgilenmesi, onu dinlemesi, onunla konuşması, onun gönlünü hoş etmesi de bir sadakadır. İnsanını sevindirmek de bir sadakadır buyurdu. Sahabe-i kiram, ey Allah'ın Resulü diyor. İnsan hanımıyla güzel vakit geçirecek, cinsi arzusunu tatmin edecek. Bu da sadaka mıdır yani, bundan da sevap olur mu diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu istek ve ihtiyacını haram yoldan giderseydi günah olmayacak mıydı? Fıtri, tabi olarak bir ihtiyacı var insanın. Bunu helal yoldan gidermezse nefis ve şeytan belki onu zorlayacak, harama düşürecek. Harama düştüğü zaman bu diyor günah olmayacak mı? Olacaktı. Peki o zaman diyor kendisini helal yolla haramdan korursa bu insan, o zaman bu da diyor kendisi için bir sadaka olmaz mı? Bir haramdan, bir günahtan kurtulmuş olur. Helal ve meşru yoldan gidermesinde de elbette sevap vardır. O zaman diyor onun bu ihtiyacını helal yoldan gidermesinde sevaptır buyuruyor. Bakın nerelere kadar iniyor mesele. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz, İslam dinimiz her şeyi açıklamış, her şeyi bizlere bildirmiş. Hayır yollarının çok çeşitli olduğunu bu hadis-i şeriften pek dikkat çekici bir örnekle öğreniyoruz. Para sarf edecek, hayır ve iyilik yapmak imkanından mahrum fakir sahabilerin zenginlere imrenmeleri ve kendileri için hayıflanmaları karşısında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadaka deyince sadece infak değil, daha başka konuların da akla gelmesi gerektiğini açıklıyor. Allah Teala herkes için hayır yolları yaratmıştır. Hiç kimseyi hayır işlemekten alıkoymamıştır. İşte mesela her tesbih, Subhanallah, her tekbir, her tahmid ve her tehlil ayrı ayrı birer sadaka sevabı kazandırıyor insana. Yine aynı şekilde her iyiliği emretmek ve her kötülükten sakındırmak birer sadakadır. Bu son iki sadakanın değeri öncekilerden daha büyüktür. İnsanlara iyilikleri göstermek, yol göstermek, kötülükleri, yanlışları göstererek ikaz etmek. Bunlar daha değerli. Zira emir bil maruf ve nehi anil münker farz-ı kifaye hükmünde bir vazifedir. Mutlaka yapılması gerekir. Bu işi için özel insanlar olması lazım. Herkesin yapacağı şeyler de vardır ama özel eğitimli insanların yapacağı daha üst seviyede bir vazifedir bu. Bazı hallerde farz-ı ayın bile olur. Halbuki tesbih, tekbir, tahmid ve tehlil birer zikir ve dolayısıyla nafile sadakadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın eşiyle cinsi münasebette bulunmasının bile sadaka olduğunu beyan etmesi burada dikkat çekicidir. Mubah olan ve günlük beşeri işler ve ilişkilerden de sevap kazanacağını haber vermiş oluyor Peygamberimiz. Mubah, günlük işlerden de sevap vardır. Hadisenin garipsenmesi üzerine de insanlar garipsiyorlar. Diyor ya, bundan da sevap olur mu? İnsanların bakış açısı bu. Bu böyle de günah mı olur, böyle de sevap mı olur diye. Halbuki zerresine kadar her şey değerlendiriliyor. Olayın garipsenmesi üzerine de aynı cinsi ihtiyacın haram yoldan giderilmesinin günah olduğunu hatırlatıyor Peygamberimiz ve helal yoldan tatminin sevap olduğunu kıyasul aks usulüyle açıklıyor. Aksine bir kıyasla. Bir başka hadis-i şerifte de sevgili Peygamberimiz sofrada hanımının ağzına verilen lokmanın bile bir sadaka olduğunu bildiriyor. Yani hanımıyla güzel vakit geçirirken sevgisini, muhabbetini göstermek için işte bir lokma alıp onun ağzına vermesi, bu da bir aile bütünlüğünü, aile saadetini, muhabbeti kuvvetlendirdiği için bu da bir sadakadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu beyanlar iyilik ve hayır işlemek isteyenlerin günlük yaşantısının tabii uzantıları gibi görünen konularda bile hayır işleme imkanlarına sahip olduklarını göstermektedir. Adım başı her adımda hayır kazanabilir demek ki Müslüman. Uyanık olmaya, İslam çizgisini takip etmeye çağırıyor bu hadis-i şerif bizi. İslam çizgisini takip edersek, uyanık olursak her adımda sevap kazanabiliriz. Her nefeste sevap kazanabiliriz. Her lahzada, her anda. Öyle salavatlar var değil mi? Ya Rabbi diyor, şu anda diyor, her nefesimde, her lahzada, her anda işte Resulullah'a salavat, salat olsun diye tesbih, salavat okuyor. Demek ki her anda, yani nefesten daha kısa vakitlerde bile Peygamberimize salavat getirmiş olarak insan her lahzasında sevap kazanıyor. İyi bir niyet adetleri ibadetleştirir. Adet ibadet haline gelir. Kötü niyetler de en halis ibadetleri, hayır ve iyilikleri bile işe yaramaz hale getirir. Niyet kötüyse en iyi ibadetler bile günah haline gelebilir. Yaygın ve engin bir hayır ve iyilik ortamında bulunduğumuz açıktır. O halde herkes kendi durumuna göre yapabileceği iyilik ve hayra dikkat etmeli. Başkalarının yaptığı iyilik ve hayrın büyüklüğüne veya çokluğuna bakıp ümitsizliğe düşmemelidir. Ya başkası şöyle yapıyor, cami yaptırmış, işte su kuyusu açtırmış, ben nasıl bunu yapacağım, benim buna gücüm yetmez. Okul yaptırmış, Kur'an kursu yaptırmış. O onu yaptırdıysa biz de daha farklı kendi gücümüze göre hayırlar, sadakalar yaptırabiliriz. Biz de bir camiye bir tuğla alabiliriz. Bizim gücümüzde tuğla yeter. Birisi binasının tamamını yaptırır, biz de bir tuğlasını koyabiliriz. Bir torba çimento koyabiliriz cami inşaatına, Kur'an kursu inşaatına. Bedenimizle gidip çalışabiliriz. Bilgimizle faydalı olabiliriz. Çocuk okutabiliriz orada. Her türlü iyilik, her türlü imkan. Dua ederiz uzaktan. Hangi kuluna neyi ikram edeceğini Allah bilir. Allah kullarına devamlı ikram eder. İyi niyetli olanlara daha büyük kapılar açar. Peki bu hadis-i şerif bize neler öğretiyor? Tesbih, tekbir, hamd, la ilahe illallah, tehlil gibi zikirler, emir bil maruf, nehi anil münker gibi fiiller, ailevi ilişkiler, iyi niyetle yapılan mübah işler ayrı ayrı birer hayır ve iyiliktir. Hepsi hayırdır bunlar. Edebine uymak şartıyla söylenen sözü anlamayanın soru sorması, tekrar açıklama istemesi mümkündür. Sahabe-i kiram yapıyor. Efendimizin sözünü anlamadığı için tekrar soru soruyorsa bu da böyle olur mu falan diye edeplice soru soruyor. Yani soru sormakta farklı farklı tabii ki. Bir rencide etmek için soru soran vardır. Zor durumda bırakmak için soru soran vardır. İnkar etmek için soru soran vardır. Bir de gerçekten öğrenmek için iyi niyetle edeplice soru soran vardır. İşte bu edepli, iyi niyetli soruyu her zaman kullanabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Kıyas caizdir. Kıyas yapılabilir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz helal ve haram cinsi temaslar arasında bir kıyaslama yapmıştır. Bu haramsa peki helalde iyilik olmaz mı diye. Haram olanına ceza varsa helal olanına da sevap vardır demeye getirmiş. Ashabından bu iki durumu birbiriyle ölçmelerini istemiştir. İslam mezheplerine göre kıyas caizdir. Kıyasa sadece zahiriler karşı çıkarlar. Zahiri mezhebi kıyas kabul etmez. Onun dışındaki Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebinde kıyas vardır. Fıkıhla ilgili, fıkıh usulüyle ilgili bir mesele bu kıyas. Onların bu aykırı görüşlerine de itibar edilmez diyor. Yani zahirilerin görüşüne itibar edilmez. Diğer dört mezhebin görüşü zaten onlarda da kıyas mevcut. Yine Ebu Zer radıyallahu anh, demek Ebu Zer radıyallahu anh, fıtratı icabı bu tür şeylere, zühde, iyiliklere, dünyadan uzaklaşmaya, hayra meyilli olduğu için hep bu konulara dikkat etmiş. Algıda seçicilik dediğimiz şey, herkes kendi durumuna göre Efendimiz'in sözlerine dikkat ediyor. Onlar daha çok nakletmiş. Bakın bu hayır ibadete, hayır yolların çokluğu bölümünde hep Ebu Zer radıyallahu anh'tan geliyor rivayetler genellikle. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben buyurdu ki, din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi tabii bir iyiliği bile sakın küçük görme. Peygamber Efendimiz de zaten herkese fıtratına göre söz söylüyor, ihtiyacına göre. Ebu Zer radıyallahu anh demiş ki, لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَل۪يقٍ. Hiçbir iyiliği küçük görme, hakir görme. Bu diyor, kardeşini, bir din kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa, yani bir kardeşine tebessüm etmek, ya bundan da iyilik mi olur? Bundan ne fayda olur insana deme. Çünkü hakikaten bir insan tebessüm etmek onun içini açar, ferahlatır. Belki ondan sonraki işlerinin güzel olmasını, verimli olmasını sağlar. Çok büyük etkisi olabilir yani bunun. İyiliği iyilik olarak takdir etmek ve yerine getirmek lazımdır. İyiliği küçük görmek, önemsememek, iyilik şuuruna sahip olmamaktan ileri gelir. Burada Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük sahabi Ebu Zer Hazretleri'ne hitaben hiçbir marufun, yani Allah'a itaat ve insanlara iyilik ve ihsan olarak bilinen hiçbir şeyin küçük görülmemesini, azımsanmamasını tembih etmiştir. Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi tabii bir davranış olsa bile diye çok çarpıcı bir örnek vermiştir. Tebessüm. Yani hiçbir maddi değeri yok. Söz bile değil. Bir jest, bir mimik, bir hareket, yüz hareketi. Tirmizi'deki bir rivayette din kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır. Bir başka hadiste de her maruf sadakadır. Din kardeşini güler yüzle karşılaman da maruftandır buyurmaktadır. Tebessüm de sadakadır. Din kardeşini güler yüzle, neşeli bir şekilde karşılamak onu sevindirir ve içini rahatlatır. İçim açıldı ya, seni gördüm içim açıldı ya, böyle sıkıntılıydım, iş yapasım gelmiyordu ya, adam ondan sonra işini zevkle yapmaya başlar, verimli bir çalışma hayatı olur. Bir mümini sevindirmek ise hiç şüphesiz başlı başına bir iyiliktir. Yani insan psikolojisi hakikaten biraz onu öğrenmek lazım. İnsan psikolojisi şöyle çok basit şeylerle çok farklı değişimlere uğrayabilir. Çok büyük kazançlar elde edebilir. Çok büyük kayıplar elde edebilir. Yani bir insana da asık suratla azarlayarak bakman da ona çok büyük zarar verebilir. Tebessüm de çok büyük fayda sağlayabilir. Gerçekten birçoğumuz küçük şeyleri iyilik olarak değerlendirmemek yanılgısına düşeriz ve böylece dindeki iyilik imkanlarını kullanamayız. Bu ise giderek yozlaşan bir günlük yaşantıyı gündemimize getirir. Halbuki iman uyanıklığı ve şuuru içinde yaşayanlar, imanın uyanıklığı ve şuuru içinde yaşayanlar, kimsenin tahmin etmediği birçok noktada iyilik ve hayır işleme fırsatı bulurlar. Yani hayata güzel bakanlar, olumlu bakanlar, müsbet bakanlar, devamlı hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, Mevla görelim ne eyler, neylese güzel eyler diyerek böyle rahat bir bakış açısıyla hayata bakanlar, her işte bir hayır görenler, her fırsatta hayır yapma imkanı bulanlar, iman şuuruyla, iyilik şuuruyla hayata bakanlar, hayatı güzel yaşar, huzurlu yaşar, stressiz yaşar, rahat yaşar, herkese de faydalı olur. Çevresine iyilik duyguları aşılar, saçar, neşreder yani. Çünkü enerjik karakterlerde sirayet özelliği vardır. O insanın o hali bütün insanlara böyle dalga dalga yayılır. İnsanlara güzel duygular saçar, aşılar. Böylece pek büyük faydalar sağlar. Görünmez ben, gözle görünmeyen pek büyük faydalar insanlara sağlar. İyiliksever olmak mutlaka büyük iyilikler yapmak demek değildir. Küçük olsun, büyük olsun iyiliğe tam bir iyilik nazarıyla bakmak gerekir. Nitekim bu hadis-i şerifte de bize bu önemli nokta hatırlatılıyor. لَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ. Yani güler yüzle karşılamak bile olsa kardeşini hiçbir iyiliği küçük görme. Çok önemli bir esas. Hadis-i şeriften ne öğreniyoruz? Dinimizde iyilik düşünce ve uygulaması fevkalade önemli, yaygın ve köklüdür. Hiçbir iyilik küçük görülmemelidir. Geleni güler yüzle karşılamak başlı başına bir iyiliktir. İnsanlara tebessüm etmek, güler yüz göstermek başlı başına bir iyiliktir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.